Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz 20 Ağustos itibariyle resmi gazetede yayınlanan enteresan bir haber üzerine olacak. 20 Ağustos Salı günü Koza İpek Holding'in ve Koza İpek Holding'e bağlı 11 şirketin TMSF'nin elinden alınıp, aslında hazinenin elinden alınıp Türkiye Varlık Fonu'na devredildiğini gördük. Aslında bu basit bir devlet içi operasyon, aslında sağ cebinden aldığını devlet sol cebine koymuş oldu. Fakat bu olay üzerine Varlık Fonu tekrar tartışılmaya başlandı. Çünkü hazinenin servetinin Varlık Fonu'na transfer edildiği bu görüntü maliye politikasının etkinliğine ilişkin de kafamızda soru işaretleri yaratıyor. Çünkü maliye politikası, daha doğrusu şöyle ifade edelim, ekonomi politikaları kendi içerisinde 3 alt daldan oluşuyor. Ekonomi politikası üst başlık, alt başlığında bir para politikası. Para politikasının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Merkez Bankası'nın yürüttüğü politikadır. Para arzını ve talebini belirlemek için faizleri tespit eder ve en azından para arzına ilişkindir. İkincisi gelirler politikasıdır. Gelirler politikasında da işte mesela asgari ücretin tespiti veya memur maaşlarının tespiti, bunlar gelirler politikasına ilişkindir. Öte yandan bir de maliye politikası var. Maliye politikası da vergi ve harcamalardan ibarettir. Bu vergi ve harcamalar eliyle ekonomik dengesizliklere yön verilmeye çalışılır. Bu noktada bir iktisat politikasının başarılı olabilmesi için 3 ayağın da aslında kuvvetli çalışması gerekir. Bir basit örnek vermek gerekirse, mesela maliye politikası ayağında, örneğin maliye politikasının bir numaralı aracı olarak hazine genişletici önlemler alırken, örneğin belediyeler daraltıcı önlemler alıyorsa veya belediyeler seçim var diye parayı harcıyor ama hazine anti enflasyonisttir diye daraltıcı politikalar uyguluyorsa, örneğin belediyeler ve hazinenin bu durumu bir çelişki yaratır ve maliye politikasının etkinsizliğine yerel yönetimlerin ve merkezi idarenin uyumsuzluğu etkinsizliğe örnek gösterilir. Aynı durum aslında bir hazine ilkesine de neden olur. Eğer ki denir ki merkezi idarenin bütün harcamaları ve topladığı bütün vergiler tek bir hesapta görülmelidir. O da hazine tek hesabıdır. Hazine maliye politikasının etkin olmasını istiyorsanız bir tane hazine olmalıdır. Bir tane. Şimdi bugün konumuz ikinci hazine olacak. Aslında bir paralel hazine. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hazinesi var. Bir de bu hazineye paralel inşa edilmiş başka bir hazine, Türkiye Varlık Fonu'ndan bahsedeceğiz. O halde gelin bu Varlık Fonu'nun 8 yıllık hikayesi üzerinden bugün geldiğimiz aşamada ne tip bir soruna dönüştüğünü beraber konuşalım. Şimdi Varlık Fonu ne zaman kurulması tasarlanıyor? 1 Ağustos 2016'da meclise bir kanun tasarısı olarak geliyor. O zamanlar kanun tasarıları var. Yani Bakanlar Kurulu var. Henüz sistem değişmemiş. Bakanlar Kurulu'nun tasarısı olarak gönderiliyor. 1 Ağustos 2016 tarihi önemlidir. Biraz hafızanızı canlı tutarsanız aslında 15 Temmuz'dan yaklaşık 16 gün sonra kurulmuştur. O atmosferi bir kafanızda canlandırın. Son derece olağanüstü bir dönem aslında. Bu haliyle 1 Ağustos'ta meclise geliyor ve 26 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Varlık Fonu kuruluyor. Şimdi Türkiye Varlık Fonu denildiği zaman daha önceki fon deneyimleri gibi düşünüyoruz. Mesela Turgut Özal zamanında kurulan Fakir Fukaraya Destek Fonu, daha sonra alayda edildi Fakfuk Fon diye. Mesela bu bir fon ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu. Bunlar bütçe dışı fonlar. Bütçe içi fonlar da var. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu gibi. Ama burada Türkiye Varlık Fonu'na fon dedik diye diğer bütçe dışı fon uygulamalarından farklıdır. Çünkü adı fondur fakat aslında bir anonim şirkettir Türkiye Varlık Fonu. Zaten bu kadar tartışmaya gebe olmasının nedeni de Türkiye Varlık Fonu'nun organize ediliş biçimidir. Türkiye Varlık Fonu bir anonim şirkettir. Peki anonim şirkettir de devletin bir şirketi işte gibi düşünebilirsiniz. Hayır, devlet tarafından kurulmuştur, kanunla kurulmuştur. Fakat kanunun ikinci maddesi son derece tartışmalıdır. Çünkü bir kamu şirketi olmakla beraber, yani kanun tarafından kurulmakla beraber Türkiye Varlık Fonu özel hukuk kurallarına tabidir. Kamu mevzuatından muaftır. Bu haliyle Türk Ticaret Kanunu'na tabi bir özel şirket görüntüsündedir Türkiye Varlık Fonu. Kamu tarafından kurulması bunu değiştirmez. Özel hukuk kurallarına tabidir. Bu haliyle özel hukukun, özel mülkiyetin alanını ilgilendirir. Bu noktada şeffaflık vesaire beklemek mümkün değildir. Çünkü özel hukuk kurallarına tabiyseniz aslında sizin gizliliğiniz önemlidir. Herhangi bir şirketin bütün işlemleri nasıl kamuya paylaşılmıyorsa, şirket istediklerini ancak kamuyla paylaşıyorsa Türkiye Varlık Fonu da böyledir. Bu noktada tartışma da işte aslında devletin olan, şeffaf olması gereken ve hazineye ait olan birçok şirketin Varlık Fonu'na devredilmesinin demokratik olup olmadığıydı. Çünkü gerçekten de ikinci bir paralel hazine yaratıyordunuz. Yine yanlış bilinen şeylerden bir tanesi, Varlık Fonu'nun yöneticisinin bir numaralı, yani Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı'nın doğası gereği Cumhurbaşkanı olduğu yönündedir. Hayır, Varlık Fonu ilk kurulduğu gün hala başbakanlık vardı. 26 Ağustos 2016'da kurulduğundan bahsetmiştim. Hala başbakanlık vardı ve denetim yetkisi ve yönetim yetkisi o zamanlar Başbakan Binali Yıldırım'daydı. Sonuç itibariyle aynı partinin insanları bunlar ama Erdoğan doğrudan Varlık Fonu'nun başında değildi. Hatta o yıllar için söyleyelim, Varlık Fonu'nun Kasım 2016'da atanan ilk kadrolu, ilk asil başkanı Mehmet Bostan. Mehmet Bostan 11 ay kadar görev yaptı. Türkiye Varlık Fonu'nun ilk başkanı olarak 11 ay kadar görev yaptı ve 8 Eylül 2017'de görevden alındı. Şimdi size neden Mehmet Bostan'dan bahsettim? Çünkü enteresandır. Bugünü anlamak için bu söz konusu geçmişi bilmekte fayda var. Mehmet Bostan Kasım 2016'da Varlık Fonu'nun başına atanıyor ve 8 Eylül 2017'de görevden alınıyor. 8 Eylül 2017'de görevden alındıktan sonra yaklaşık bir sene kadar tedricen bir başkası başkanlık ediyor Varlık Fonu'na ve 12 Eylül 2018'den bu yana Varlık Fonu'nun başkanı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir Cumhurbaşkanı kararıyla kendisini Varlık Fonu'nun başına atıyor. Şimdi o tarihten itibaren, 12 Eylül 2018'den itibaren Varlık Fonu'nun yönetimi, Varlık Fonu'nun yönetimi Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın ailesine çok yakın isimlerden oluşuyor. Bir kere Varlık Fonu'nun başında Recep Tayyip Erdoğan var. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok görevinin yanında bir de bu görevi tümüyle ifa etmesi mümkün olmadığı için asıl yetkili, Varlık Fonu'ndaki asıl yetkili başkan vekilidir. Başkan vekili 12 Eylül 2018'den itibaren Berat Albayrak. Şimdi burada da Hazine ve Maliye Bakanı olduğu için normal kabul ettiğimiz bir şey. Fakat Berat Albayrak'ın bu görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kaynaklı değildi. Hazine ve Maliye Bakanları Varlık Fonu'nun başkan vekilidir diye bir kanun hükmü yok. Tedricen, keyfi şekilde Berat Albayrak başkan vekili yapılmıştı. Berat Albayrak 27 Kasım 2020 yılında biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ve Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevlerinden istifa etti. Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevlerinden istifa etti derken, bakın istifa etmeseydi bu göreve devam edebilirdi. Yani Hazine ve Maliye Bakanı olduğu için bu görevde değildi. Nitekim Berat Albayrak başkan vekilliğinden istifa ettikten sonra yerine Berat Albayrak'ın tez danışmanı, son derece yakın olduğu bir isim Erişah Arıcan atandı. Erişah Arıcan'ın yanında aynı dönemde Salim Arda Ermut, yani Berat Albayrak'ın çok yakını, aynı zamanda Bilal Erdoğan'ın da 1999 yılında Kartal İmam Hatip Lisesi'nden beraber mezun olduğu sınıf arkadaşı Salim Arda Ermut da 27 Kasım itibariyle Berat Albayrak'la beraber istifa etti ve 9 Mart 2021'de Salim Arda Ermut'un tekrar Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne atandığını görüyoruz. Yani an itibariyle Varlık Fonu'nun bir numaralı ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. İki numaralı ismi başkan vekili, yani Berat Albayrak'ın tez danışmanı Erişah Arıcan'dır. Şirketin genel müdürü de Salim Arda Ermut'tur. Salim Arda Ermut da Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşıdır. Şimdi bunu niye bu şekilde ifade ediyorum? Çünkü doğrudan aslında yönetim kurulu başkanının Sayın Cumhurbaşkanı olduğu, fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan ailesiyle yakın ilişkileri olan isimlerin bu şirketi yönettiği bir tablo ortaya çıkıyor. Ne mahsuru var? Ne mahsuru var? İşte ilk başkanın hikayesini anlattığımız zaman ne mahsuru olduğunu daha iyi anlayacağız. Biraz önce bahsettiğim Mehmet Bostan 8 Eylül 2017'de görevden alındı. 8 Eylül 2017 başkanlık sistemi, yani 16 Nisan 2017 referandumundan 3-4 ay sonra Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yetkilerini aldıktan sonra gerçekleşti bu. 24 Haziran 2018'de seçime gittik ve 10 Temmuz 2018 itibariyle Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra Mehmet Bostan döneminde Varlık Fonu'nda yapılan bazı harcamaları, bazı işlemleri inceletme fırsatı buldu ve Mehmet Bostan, enteresan bir şey, Mehmet Bostan Haziran 2023'te bu incelemeler neticesinde tutuklandı. O halde manşetimizi söyleyelim, vurguyu söyleyelim. Türkiye Varlık Fonu'nun ilk başkanı usulsüz işlemler nedeniyle tutuklandı. Ne zaman? Haziran 2023'te. Biz buna çok odaklanamadık. Neden? Çünkü zaten Mayıs seçimlerinin hemen ardından yaşandı bu. Belki de Mayıs seçimlerinden önce tutuklanması gerekiyordu ama seçimleri etkilememesi nedeniyle belki de müdahale edildi bu karara. Ama hemen ardından Toygun Atilla'nın Patronlar Dünyası'nda yazdığı haberden öğreniyoruz ki kendisi Varlık Fonu'nun ilk başkanı tutuklanmış. Peki Varlık Fonu'nun ilk başkanı neden tutuklandı? Son derece enteresandır bakın. Varlık Fonu'nu anlamak için de kritik önemde bir tutuklamadan bahsediyorum. Mehmet Bostan Kasım 2016'da 200 milyar dolarlık bir fonun başına, yani Varlık Fonu'nun başına getirildi. Varlık Fonu'nun başına getiren kişi de Binali Yıldırım'dı. Dönemin başbakanıydı. 2017'de 11 ay sonra görevden alındı ve 2018'de Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra Varlık Fonu'nun başkanı hakkında inceleme başlattı. Bu incelemenin neticesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da incelemeye girişti ve enteresan bir vaka ortaya çıktı. Mehmet Bostan, yani dönemin Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, bir başka şirketin sahibiyle, Bülent Göktuna'yla bir ilişki içine giriyor. Bülent Göktuna kimdir? Bülent Göktuna, Minex Uluslararası Sermaye ve Yatırım Danışmanlığı şirketinin sahibi. İddiaya göre, yani en azından iddianameye göre diyelim, iddianameye göre Bülent Göktuna, Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'a diyor ki ben sana 25 milyar dolarlık bir fon sağlayacağım. 25 milyar dolarlık bir fonla görüşme imkanı sağlayacağım. Bunun karşılığında da senden 25 milyon dolarlık, 25 milyar dolarlık bir fon getireceğim sana. Bunun karşılığında da 25 milyon dolarlık bir komisyon geliri elde etmek istiyorum. Zaten şirketi de, yani Minex Uluslararası Sermaye ve Yatırım Danışmanlığı şirketinin de yaptığı temel şey bu. Ne yapıyor bu şirketler? Uluslararası yatırım şirketleri buna benzer fonlar aracılığıyla, buna benzer fonları network'ünde tutarak aslında komisyon geliri elde ediyorlar. Bülent Göktuna da bu hizmeti neticesinde 25 milyar dolarlık bir fon getireceği vaadiyle 25 milyon dolarlık bir komisyon geliri istiyor. Bunun üzerine Mehmet Bostan da tamam diyor, olur, anlaştık. Fakat bizim elimizde 25 milyon dolarlık nakit yok. Ne yapacağız? Bunun üzerine Mehmet Bostan dönemin başbakanı Binali Yıldırım'dan rica ediyor. Diyor ki 25 milyon dolara ihtiyacımız var. Biz bu 25 milyon doları söz konusu Bülent Göktuna'ya gönderirsek, Bülent Göktuna da kendi network aracılığıyla bize 25 milyar dolarlık bir fon yaratacak. Fakat bu 25 milyon dolar gönderiliyor Bülent Göktuna'ya, ancak Bülent Göktuna'nın vaat ettiği 25 milyar dolar gelmiyor. Burada enteresan olan, son derece enteresan olan bir şey var. Varlık Fonu'nu nasıl anlaşılması gerektiğini buradan daha iyi kavrayabiliriz. Mehmet Bostan'ın, yani Varlık Fonu Başkanı'nın tutuklandıktan sonra tutuklandığı gün mahkemedeki ifadesini Toygun Atilla yazmış. Bakın ifadesinde ne diyor? Bu gruba ödenen para, yani Bülent Göktuna'ya ödenen para, bu gruba ödenen para bizim kasamızda mevcut değildi. Yani Varlık Fonu bir şirket, anonim şirket. Fakat bu şirket her şirket gibi likiditesi olmak zorunda değil. Likiditesi, yani nakit parası, 25 milyon dolarlık nakit parası yokmuş. Bu gruba ödenen para bizim kasamızda mevcut değildi. Bizim sermayemiz bu kadar büyük değildi. Bu bizi aşan bir şey dedim. Bunun üzerine örtülü ödenekten bize 25 milyon dolar verildi. Bakın, devletin kasasından, Başbakanlığın emrinde, başbakanın harcamasından sorumlusu olduğu bir para ama vergilerimizle finanse edilen bir para. Örtülü ödenekten bize 25 milyon dolar verildi. Biz de doğrudan o kuruma ödedik. Ben bana emrolunan şeyi yaptım. Yönetim kurulu kararı mevcut. Ben hayatım boyunca kimseyi dolandırmadım. Asla ve katta bu paranın bana bir kuruşu nasip olmadı. Bakın enteresandır. Varlık Fonu'nun ilk başkanı diyor ki bana, yani benim yönettiğim şirkete örtülü ödenekten 25 milyon dolar aktarıldı. Ben de bu parayı bize 25 milyar dolar getireceğini söyleyen Bülent Göktuna'ya verdim. Benim herhangi bir suçum yok. Ben bu 25 milyon dolardan kendi zimmetime herhangi bir şey geçirmedim. Şimdi bu hikayede enteresan olan vaka şudur. Özel bir şirkettir Türkiye Varlık Fonu. Zaten kuruluş aşamasındaki ikinci madde özel hukuka tabi olduğunu vurgular. Bu da zaten Varlık Fonu'nu aslında bir kamu şirketi olmaktan çıkartır, özel hukuk kurallarına tabi bir şirket yapar. Bu noktada denetimden son derece uzaktır. Mali sırları özel bir şirketin sırları gibidir. Bu kurumun başındaki kişi ama devletten özel bir imtiyaz sahibidir. Nitekim bakın görüyorsunuz 25 milyon dolarlık bir komisyon ödemesi için şirketin kasasında para olmadığında bu para örtülü ödenekten şirkete verilebilmekte. Şimdi bunlar 2017-2018'de yaşanan gelişmeler. 2018'den itibaren şirketin başına kim geçiyor? Bizzat Recep Tayyip Erdoğan geçiyor. Şirketin başkan vekili kim haline getiriliyor? Önce Berat Albayrak. Berat Albayrak bir şekilde istifa ettikten sonra Berat Albayrak'ın tez danışmanı Erişah Arıcan şirketin başkan vekili oluyor. Peki şirketin genel müdürü kim? Şirketin genel müdürü de Bilal Erdoğan'ın yani Recep Tayyip Erdoğan oğlunun Kartal İmam Hatip Lisesi'ndeki sınıf arkadaşı Salim Arda Ermut. Şimdi size soruyorum. Bu kadar hikaye içinde. Mehmet Bostan'ın 2017'de giriştiği ve tutuklandığı, bu nedenle tutuklandığı bu işin benzerleri an itibariyle Türkiye Varlık Fonu'nda gerçekleşirse ne olur? Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Çünkü mevcut bu şirketi Türkiye Varlık Fonu'nu denetleyebilecek Türkiye'de herhangi bir başka mekanizma yok. Cumhurbaşkanı mı denetleyeceksiniz? Erdoğan'a mı denetleyeceksiniz? Bırakın Erişah Arıcan'ı mı denetleyeceksiniz? Ya da Salim Arda Ermut'u mu denetleyeceksiniz? Dolayısıyla tümüyle bir paralel hazineden bahsediyoruz Varlık Fonu derken. Şimdi Varlık Fonu'na ne aktarıldı? Varlık Fonu'na 20 Ağustos 2024 itibariyle Koza İpek Holding ve Koza İpek Holding'e ait 11 şirket aktarıldı. Bu şirketlerin 2016'da bilmeyenler için söyleyelim, Fethullahçı terör örgüsüyle bağlantıları nedeniyle el konulan şirketlerden bir tanesiydi. TMSF tarafından idare ediliyordu yaklaşık 8 yıldır. Bu 8. yılın sonunda Varlık Fonu'na aktarıldığını görüyoruz. Bu şirketin son derece önemli bir özelliği var. Türkiye'deki tırnak içinde yerli ve milli olan, yani sermayesi Türkiye'de olan en büyük altın şirketinden bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük altın şirketidir. Başka bizdeki altın şirketlerin diğerleri yabancı menşelidir. Türkiye'deki en büyük altın şirketi Koza İpek Holding'dir. Şimdi Koza İpek Holding'i bu şekilde siz hazineden Türkiye Varlık Fonu'na devrettiğiniz takdirde aslında aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nun da Türkiye'nin en büyük altın üreticisi olduğunu kavruyorsunuz. Şimdi öyle bir şirket ki bu. Ziraat Bankası bu şirkette. Halkbank bu şirkette. Vakıfbank bu şirkette. PTT iştirakları bu şirkette. BOTAŞ bu şirkette, Türk Hava Yolları bu şirkette, Türk Telekom ve Turkcell de daha sonra bu şirkete devredildi. Bu şirket an itibariyle yaklaşık 300 milyar dolarlık bir portföy büyüklüğüne sahip olduğu için Türkiye'nin en büyük şirketidir. Türkiye'nin en büyük şirketi olarak Koç Holding vesaire söylenir. Hayır, Koç Holding'i de cebinden çıkaracak büyüklükte bir şirketten bahsediyoruz Türkiye Varlık Fonu derken. Ve şimdi aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Türkiye'nin en büyük altın üreticisi haline gelmiştir. Tüm bu parasal büyüklük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vicdanına emanet edilmiştir. İster alır, ister satar. Hiçbir şekilde denetlenemez. Denetleyecek bir mekanizma da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yoktur. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük denetim kurumu Cumhurbaşkanlığına ait Devlet Denetleme Kurulu'dur. Devlet Denetleme Kurulu kendisinin bağlı olduğu Cumhurbaşkanı denetleyemeyeceğine göre dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu denetimin tümüyle dışındadır. Bunların hepsi egemenlik haklarına ilişkin politik hukuki tartışmalar. Peki bunun ekonomik bir maliyeti var mı? Elbette var. Dedim ya videonun başında. Maliye politikasının etkin olmasını istiyorsanız eğer siz hazineniz tek olacak, bir tane olacak. Bu bir ilkedir. Her devletin bir tane hazinesi vardır. Paralel bir başka hazine maliye politikasının etkinliğine zarar verir. Ne demeye çalıştığımı şimdi bir örnekle anlatabilirim. Mehmet Şimşek istediği kadar daraltıcı politikalar uygulasın, istediği kadar anti enflasyonist politikalar uygulasın. Ama Mehmet Şimşek'in sorumlu olduğu kurum hazinedir. Zaten nitekim Mehmet Şimşek'in adı ne? Hazine ve Maliye Bakanı'dır. Fakat Mehmet Şimşek istediği kadar hazineyi sıkılaştırsın, paralel bir hazine var burada. Türkiye Varlık Fonu. Türkiye Varlık Fonu'ndaki yetki Mehmet Şimşek'e ait değil. Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Vekili Erişah Arıcan, Genel Müdürü ise Salim Arda Ermut. Bunların kim olduğundan bahsettim. Dolayısıyla istedikleri kadar hazinenin gelirlerini arttırıp harcamalarını kısmak istesinler. Paralelinde ne var? Paralelinde enflasyonu düşürme gayesi olduğu iddia edilen bir başka hazine var, Türkiye Varlık Fonu. Demeye çalıştığım şudur. Türkiye'de ekonomik sorunlar, ekonomik dengesizlikler sadece faizin, dolar kurunun veya enflasyonun veya fiyatların seviyesine ilişkin değildir. Türkiye'deki ekonomik dengesizliklerin en tipik nedeni aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl organize edildiğine ilişkindir. Türk tipi başkanlık sistemi denen, 2017'den sonra Türkiye'ye getirilen bu sistem aslında ekonomik dengesizliklerin en tipik nedenidir. Böyle bir sistem olduğu müddetçe bu sistemde şeffaflık olmaz, öngörülebilirlik olmaz. Bir sabah kalkarsınız Türkiye'nin en büyük altın şirketinin bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesine verildiğini görürsünüz. Böyle bir ülke öngörülebilir olmadığı için böyle bir ülkede enflasyon düşmez, faizler düşmez. Halk perişanlık içinde yaşar, birbiriyle didişe didişe bu ülkeyi bir şekilde yönetirsiniz. Ama dediğim gibi ekonomik dengesizliklerimizin nedeni yalnızca ekonomik değil, siyasi olduğunu anlıyoruz. Teşekkür ederim, hoşça kalın.